Ayrım 34.
Bununla birlikte sevimliydi, iyi huyluydu, temizdi, yardımseverdi. Karakteri yüzünden okunuyordu. Nasıl sorumlu olabilirdi bunca kötülükten? Bezginlikle başını salladı Saxo. Açıklaması yoktu bu sırrı. Bebeleri yok eden, kadınların yüreğini parçalayan bu dünyayı anlamanın olanağı yoktu. Bu zenginler semtinde yolunu şaşırdığına şaşmadı. Bu da başına gelen tuhaflıklardan bir tanesiydi. Hiç anlamadan öyle çok şey yapıyordu ki. Ama kollamalıydı kendini. Yolunu şaşıracaksa deniz tümsekleri ve Rockwall yönünde şaşırması daha iyi olurdu. Rockwall'ı özellikle severdi. Orada özgürlük vardı. Engin bir açıklık vardı. Bu enginliği, bu özgürlüğü kucaklamak, içine sindirmek isterdi. Daha doğal, daha akılcı bir dünyaydı burası. Anlaşılması daha kolaydı. Sular çekilince yosun kaplı kayalıklarda yiyecek arayan yeşil yengeçler önünden kaçışırken onları anlıyordu. Şu kıyı dalga kırını insan elinden çıkmıştı ama onda hiçbir yapaylık yoktu. Orada ne insan vardı, ne yasa, ne de insanlar arasındaki çatışmalar. Gelgit suları yükselir, alçalır, güneş doğar, batar, her öğleden sonra düzenli biçimde batı meltemi altın kapıdan geçerek eserdi. Suların rengi koyulaşır, küçük beyaz dalgalar oluşur, yelkenliler uçardı. Her şey düzenli geçer, sürtüşme olmazdı. Her şey bedavaydı. İsteyen istediğince odun toplardı. Kimse çuvalda satmazdı odunu. Ufak oğlanlar konak bekçileri tarafından kovalanmadan kayalıkların üstünden olta atıp Billy'nin yaptığı gibi balık yakalarlardı. Orada besin parasızdı. Bir gün hiçbir şey yememişti. Çocukları gözledi. Kendisi de onlar gibi yaptı. Sular çekilince kayalardan midye topladı. Dalga karının tepesinde yaktığı ateşte pişirdi. Çok lezzetli oldu. Küçük istiridyeleri açmasını öğrendi. Bir seferinde ipe geçirilmiş bir dizi balık buldu. Oğlanın biri orada unutmuş olacaktı. Bununla birlikte insanların uğursuz uğraşılarının belirtileri buralara dek uzanıyordu. Uzaklardan, kentlerden geliyordu bu belirtiler. Bir gün sular kabarırken denizin yüzünde kavunların yüzdüğünü gördü. Haliç'ten yukarıya doğru ilerliyor, binlercesi çarpışa çarpışa gidiyordu. Kayalar arasında sıkışıp kalan bir sürü kavun yakaladı. Sabırla 20 kadarını çıkardı denizden ama hepsinin de kesilmiş olduğunu gördü. Tuzlu su onları bozmuştu. Bunun nedenini anlayamadı. Denizde yüzen tahta parçalarını toplayan yaşlı bir Portekizli kadına sordu. Kadıncağız öylesine güçlü doğruldu ki Saxon'u çalışmaktan kaburlaşmış sırtının çatırdadığını duyar gibi oldu. Portekizli kadın şu açıklamayı yaptı. Bolluk içinde yüzenlerin bok yemesi bu. Fiyatları yüksek tutmak için San Francisco'da denize dökerler hepsini. Siyah gözleri öfkeyle parladı. Dişsiz ağzı üzerinde kırışık dudakları acı bir anlatımla gerildi. Ama niye yoksullara vermezler diye sordu Saxon. Fiyatları kırmak istemezler. Saxon karşı koydu. Ama nasılsa yoksullar parayla satın alamazlar ki. Demek ki fiyatları etkilemez. Yaşlı kadın omuzlarını sildi. Doğrusu bilmem ki, her zaman böyle yaparlar. Yoksullar denizden toplayıp yemesinler diye yararlar kavunları. Portakalları, elmaları da böyle yaparlar. Bir de balıkçılar tröstü vardır. Çok balık yakaladılar mı hepsini denize dökerler. Gemiler dolusu balık. O güzelim balıklar batar. Hiç kimse yiyemez artık. Oysa ölü balık bu yemekten başka bir işe yaramaz ki. Saxon bu biçim işler gören bir dünyaya akıl erdiremiyordu. Bazı kimselerin öylesine çok yiyecekleri vardı ki besinleri yenemez duruma sokup denize atmak için işçi çalıştırıp ücret ödüyorlardı. Ama yine bu dünyada öyle çok aç insan vardı ki. Analarının sütü yetmediği için bebeler ölüyor, genç erkekler çalışacak bir iş kapabilmek için dövüşüyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Yaşlılar düşkünler yurduna gidiyorlardı. Çünkü ağlaya ağlaya ayrıldıkları kulübelerde onlara ekmek yoktu. Tüm dünyada böyle miydi acaba? Mercedes'in anlattıklarını anımsıyordu. Evet, tüm dünyada böyleydi. Mercedes Hindistan'da 10.000 ailenin açlıktan öldüğünü görmemiş miydi? Oysa takıp takıştırdığı mücevherlerin parasıyla bütün o yoksulların beslenebileceğini ve ölümden kurtulabileceğini kendisi söylemişti. Düşkünler evi ve tuzlu su dolu fıçılar enayiler içindi. Mücevherler ve otomobiller açık gözler için. Kendisi de enayilerden biriydi. Öyle görünüyordu ama buna inanmak istemiyordu. Aptal değildi. Ne annesi ne de öncü göçmen soyu aptal değillerdi. Buna karşın gene de enayi olabilirlerdi ya. Baksana, orada oturup kalmıştı. Evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Sevdalı kocası vahşi bir hayvan halini almış, hapse düşmüştü. İş için dövüşen salaklar evinin bahçesini mezbahaya çevirmiş olmasalardı, şimdi çocuğu sağ olacaktı. Oysa şimdi kolları da, gönlü de bomboştu. Oakland'in dumanını sırtını çevirmiş oturuyor, körfezin karşı yakasında San Francisco'nun dumanını seyrediyordu. Kafasında bin bir düşünce vardı. Neyse ki güneş güzeldi, Meltem güzeldi. Burun deliklerinden giren serin, tuzlu hava güzeldi. Ak bulutların uçuştuğu mavi gök güzeldi. Doğadan gelen her şey güzeldi, iyiydi, yararlıydı ve akla uygundu. İnsanların yarattığı dünya ise kötüydü, çirkindi, çılgındı. Aptal insanlar niçin aptal olurlar? Tanrısal bir yasa mı bu? Hayır, olamazdı. Tanrı yeli, havayı ve güneşi yaratmıştı. İnsanların dünyası ise insan tarafından oluşturulmuştu ve kötü bir yapıttı. Yetimhanede öğrettiklerine göre bunu çok iyi anımsıyordu. Her şeyi yaratan Tanrı'ydı. Annesi de inanırdı buna, inanırdı Tanrı'ya. Başka türlü olamazdı da. Her şey düzenliydi. Saxon oturduğu yerde bir sürü mutsuzluğa kapıldı. Sonra içinde bir isyanın şekillendiğini duydu. Tanrı'nın kendisine böyle bir yazgıyı niçin yazmış olduğunu boşuna sorup durdu. Bunu hak etmek için ne suç işlemişti? Geçmiş yaşantısını şöyle bir aklından geçirdi. İşlemiş olabileceği ağır günahlar aradığı bulamadı. Anasının sözünü dinlemişti. Şarapçı Sedi'nin ve Sedi'nin karısının sözünü dinlemişti. Yetimhanede müdirenin ve diğer kadınların sözünü dinlemişti. Tom'la birlikte yaşarken onun sözünü de dinlemişti ve o istemediği zamanlar sokağa bile çıkmamıştı. Okulda her zaman başarılı olmuştu. Hal ve gidişten daima 100 üzerinden tam not almıştı. Okuldan ayrıldığı günden evlendiği güne dek çalışmıştı. İyi bir işçiydi. Karton kutu fabrikasından ayrılırken fabrikayı işleten Yahudi neredeyse ağlayacaktı. Konserve fabrikasında da öyle olmuştu. Dokuma atölyesi kapılarını kapattığı zaman ilk açığa çıkarılanlar arasındaydı. Ama doğru yoldan ayrılmamıştı. Baştan çıkması için çok fırsatlar olmuş, tehlikelerle karşılaşmıştı. Oğlanlar kendisine aşık olmuşlar, peşinde dolaşmışlar, onun yüzünden dövüşmüşlerdi. Başka kız olsa sapıtırdı. O dosdoğru yürümüştü. Sonra biri çıkmıştı karşısına. Kazandığı ödüldü Billy. Kendini ona vermişti, evine vermişti. Onun sevgisini kazanmak için ne gerekirse yapmıştı. Ve işte şimdi insanların oluşturduğu bu yoksulluk ve tiksinti girdabında Billy ile birlikte batı çıka yuvarlanıp gidiyorlardı. Hayır, Tanrı sorumlu değildi. Saxon kendisi de daha iyi, daha adaletli bir dünya yaratabilirdi. Madem ki bu durumlara düşmüşlerdi, demek Tanrı değildi bu işleri yapan. Yetimhane müdüresi yanılmıştı, annesi yanılmıştı. Öyleyse ölümsüzlük yoktu. Hiçbir işe yaramayan ölüm çığlığını atarak evinin kapısı önünde düşen vahşi Bird, çılgın Bird haklıydı. İnsan öldü mü her şey bitti demekti. Hayata bu açıdan bakınca bağlı olduğu görünmez kurallardan kopan Saxon, karamsarlığın bataklığına gömüldü. Yeryüzünde doğru olmakta, iyi davranmakta hiçbir üstünlük yoktu. Ödülü hak ettiği zaman bile adaletli bir karşılık alamamıştı. Daha binlerce insan içinde durum aynıydı. Hepsi de hayvanlar gibi çalıştıktan sonra hayvanlar gibi ölürler ve sonuna kadar da ölü kalırlardı. Kendisinden çok daha bilgili bir sürü düşünür gibi Saxon da aynı sonuca varıyordu. Dünya ahlak dışı bir varlıktı ve insanların yazgısıyla hiç uğraşmazdı. Tanrı'yı evrensel adaletsizlik kavramıyla birleştirirken duyduğu umutsuzluktan daha ağır bir umutsuzluk altında eziliyordu bu kez de. Tanrı var oldukça daima bir mucize şansı, bir doğaüstü müdahale derin bir mutluluk tatma olasılığı da vardı. Tanrı olmayınca dünya bir tuzak halini alıyordu. Hayat bir kapandı ve kendisi çocuklar tarafından yakalanıp kafese kapatılan bir kuşa benziyordu. Suç kuştaydı, kuşun akılsızlığında. Ama Sakson isyan ediyordu. Kuş nasıl tel parmaklıklara çarpıp çırpınırsa, kendisi de gerçeğin katı yüzeyine saldırıyor, ruhu çırpınıyordu. Budala değildi. Tuzağın içinde rahat etmiyordu. Oradan çıkmanın bir yolu olsa gerekti. Madem ki sokak süpürücüleri ve odun yarıcıları, yani en yoksul, en saf çocuklar bile kendilerine bir yol açıp cumhurbaşkanı olabilmişler ve otomobilli açık gözlere egemen olmuşlardı, bunu tarih kitaplarından öğrenmişti. Öyleyse kendisi de işin içinden çıkmanın ve göz dikmiş olduğu alçak gönüllü ödülü elde etmenin yolunu bulabilirdi. Bu ödül biliydi ve biraz sevgi, biraz da mutluluk. Ondan sonra dünya ahlak dışıymış, tanrı ve ölümsüzlük yokmuş, umurunda değildi artık. Ölmeden önce mutluluktan payını alsın da ondan sonra ne isterse olsun. İster karanlık mezarda kapalı kalsın, ister salamura façılarında yüzsün, genç doktor adayları ölü etini kessinler, bitsinler, doğrasınlar, her şey vız gelirdi ona. Bu mutluluğu elde etmek için nelere katlanmazdı? Onu bir ele geçirse son damlasına dek sıkıp suyunu alacak, gönlünce tadacaktı. Ama ne yapacak, nasıl elde edecekti? En uygun yol hangisiydi? Bunu kestiremiyordu işte. Gözleri yalnızca San Francisco'nun ve Oakland'in dumanlarını görebiliyordu. Oralarda insanlar birbirlerinin kafasını yarıyordu. Bebeler ya doğduktan sonra ya daha doğmadan ölüyorlardı ve can evinden vurulmuş kadınlar ağlıyorlardı. Sakson düşlerinin dünyasında gerçek dışı yaşantısını sürdürmekteydi. Billy bundan önceki başka bir yaşamda ayrılıp gitmişti de ileride dirilecek yaşama yeni baştan başlamak üzere yanına dönecekmiş gibi geliyordu. Uykusuzluğu sürüyor, göz kırpmadan sonsuz geceler geçiriyordu. Kimi zaman kurşun gibi ağır bir uykuya dalıyor, uyandığı zaman uyuşmuş, üstelik sanki kötürüm olduğunu sanıyordu. Bu durumda gözlerini bile zor açabiliyor, organlarını ancak oynatabiliyordu. Başını sıkan o demir çember hiç gevşemiyordu. Yarı aç, yarı tok yaşıyordu. Meteliği yoktu. Çok zaman bütün günü bir şey yemeden geçiriyordu. Bir seferinde 72 saat bir şey bulamadı ağzına koyacak. Deniz tümseklerinden tarak çıkarıyor, kayalardan küçük istiridyeler söküyor, midye topluyordu. Buna karşın Bud Strathurst işin içinden nasıl çıktığını görmeye gelince her şeyin yolunda gittiğini onu inandırmaya başardı. Bir akşam işten sonra ağabeyi çıkıp geldi ve zorla $2 koydu avucuna. O da korkunç bir para sıkıntısı çekiyordu. Daha çok yardım etmek isterdi. İsterdi ya, Sara yine çocuk bekliyordu. Sonra diğer sanayi dallarını da etkileyen grevler yüzünden kendi işinde de çalışma yavaşlamıştı. Ülke nereye gidiyordu bilmiyordu. Ama o kadar yalın ki bu diyordu. Herkes kendi görüşüyle baksa olanlara, oyunu aynı doğrultuda kullansa her şey çözüme kavuşurdu. İsa sosyalistti. Sakson, İsa öleli 2000 yıl oldu diyerek kesti sözünü. Sözün nereye getireceğini kestiremeyen Tom, yani diye sordu. Bu 2000 yıl boyunca ölenleri düşün bir. Henüz gelmedi sosyalizm. 2000 yıl daha geçse gene gelmez belki. Tom, senin sosyalizminin sana hiçbir yararı olmadı. Bir düştür o. Tom biraz gocundu. Düş olmazdı eğer, diye söze başladı. Sakson yine kesti sözünü. Eğer herkes senin gibi düşünseydi öyle mi? Ama senin gibi düşünmüyorlar işte ve sen onları senin gibi düşünmeye zorlayamazsın. Ama sayılarımız yıldan yıla artıyor. Sakson sakin sakin. 2000 yıl, çok uzun bir süre dedi. Tom başını salladı. Yorgun yüzü üzüntülü bir anlatıma büründü. Sonra iç çekti. Düş bile olsa gene de güzel bir düş Sakson. Ben düş görmek istemiyorum. Ben gerçek şeyler istiyorum ve hemen istiyorum. Düşlerinde sayısız, saf ve yoksul insan kuşakları geçit yapıyordu. Billy'ler ve Saksonlar, Bert'ler ve Mary'ler, Tom'lar ve Sara'lar. Nereye gidiyorlar? Hangi hedefe yöneliyorlardı? Salamura fıçılarına ve mezara. Mercedes katı yürekli kötü bir kadındı ama doğru söylüyordu. Akılsızlar sürekli açık gözlerin ökçesi altında ezileceklerdi ama kendisi, Sakson, akılsız değildi. Nefis şiirler yazmış olan Daisy'nin ve kızıl beyaz donlu, siyah yeleli atı üzerinde öylesine yakışıklı duran babasının kızıydı. Vahşi doğanın ve kızılderililerin elinden bir yarım dünyayı çekip alan o güçlü kuşakların torunuydu. Hayır, budala değildi. Haksız yere cezalandırılmış, bir adli hata sonucu hapse tıkılmış gibi duyuyordu kendini. Ama bulacaktı bir yolunu hapisten kaçmanın.